Sayın Çapoğlu, anayasa çalışmaları devam ediyor. Temel sorunlar nedir Türkiye'de yeni anayasayı hazırlarken?
Şimdi tabii yeni anayasa çalışmaları konusunda yazım aşaması başladı. Ne olacak hep birlikte göreceğiz. Çünkü gerek CHP olsun gerek MHP olsun bu anayasanın ilk 3 maddesi konusunda kırmızı çizgileri olduğunu söylediler. Eğer o kırmızı çizgilerde bir değişiklik olmazsa devam edecek gibi görünüyor. Fakat burada temel konu, yani geçtiğimiz ay içerisinde ve dün itibariyle de gündemde olan esas konu başkanlık sistemi, yani Türkiye'nin parlamenter sistemden daha güçlendirilmiş bir cumhurbaşkanlığıyla başkanlık sistemine geçişi tartışılıyor. Burada tabii herkesin çok ciddi kuşkusu var. Çünkü biz parlamenter sistemdeki eksiklikleri tartışmadan, gidermeden bir başkanlık sistemi tartışması içerisine giriyoruz. Bu konu hiç tartışılmadı ve Türkiye'de hiç uygulaması olmadı. Bu açıdan çok ciddi sakıncalar beraberinde getiriyor.
Nelerdir bu sakıncalar?
Başkanlık sisteminin tam anlamıyla uygulandığı dünyadaki tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde güçler ayrılığı sistemi, yani yürütme, yasama ve yargı arasındaki güçler ayrılığı sistemi tam anlamıyla oturmuş durumda. Yani Amerikan başkanı tamamen kendi başına hareket edemiyor. Onu Kongre sınırlıyor. Onu yargı sistemi sınırlıyor. O sınırlar içerisinde Amerikan başkanı yürütmeyi götürüyor. Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de aslında bir başbakanlık sistemi var. Yani şunu söylemek gerekir. Mecliste çoğunluğu ele geçiren partinin genel başkanı hükümeti kuruyor. Meclis çoğunluğu vasıtasıyla meclisi, yasamayı kontrol ediyor. O yasama üzerindeki etkinliği vasıtasıyla da yargıyı etkileyebiliyor. Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu'nda Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı kontrolü elinde tutuyor. Ve onun için Türkiye'ye baktığınız zaman güçler ayrılığı sistemi çalışmıyor, bu başbakanlık sistemi. Yani bunun adını değiştirip başkanlık sistemine döndüğünüz zaman fazla da bir anlamı kalmıyor. Şimdi başkanlık sisteminde dikkat ederseniz daha çok bir eyalet sistemi ve dar bölge seçim sistemi var ve partiler önemli değil. Yani Amerika'ya baktığımız zaman Cumhuriyetçi Parti veya Demokrat Parti seçimden seçime harekete geçen kurumsal yapılar. Halbuki Türkiye'ye baktığımız zaman siyasi parti, yani parlamenter sistem geleneği olan siyasi parti çok önemli. Fakat Türkiye'deki işte bu parlamenter sistemi tıkayan esas nokta parti lideri sultasına dayanan bir yapı söz konusu. Eğer Türkiye parti içi demokrasiyi geliştirebilseydi, üyeliğe dayalı bir parti yapısı kursaydı, yani genel başkana biat yerine, çok ciddi açılımlar yapacaktı. Bunun yanında örneğin geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Türkiye'de ifade özgürlüğüne çok ciddi kısıtlamalar geldi. Örneğin kitaplar yayınlanmadan toplatılabiliyor. Yani herhalde dünyada örneği ilk ve bu kitapları yazanlar hapiste tutulabiliyor. Sahte delillerle özel yetkili mahkemeler dediğimiz yargı mercileri yoluyla insanlar sahte delillerle masum oldukları halde uzun yıllar tutuklu kalabiliyor. Muhalefet sindirilebiliyor. Bunları değiştirmeden anayasa değişikliği ve yeni bir anayasa yazma çabasına girdiğiniz zaman inandırıcılığınız ortadan kalkıyor. Bugün içinde bulunduğumuz ortamda çok kişinin kuşkusu, siz madem özgürlükçü demokrasinin temel ilkelerini, yani güçler ayrılığını, ifade özgürlüğünü ve hukukun üstünlüğü ilkelerini yaşama geçirmeden, hatta bunları yavaş yavaş ortadan kaldırarak yeni anayasa dediğiniz zaman, o zaman tam bir başkanlık sultası, ki bu o zaman Latin Amerika'daki diktatörlük sistemlerine benzemeye ifade ediyor. O da çok ciddi tedirginlik doğuruyor.
Peki Sayın Çapoğlu, başkanlık tartışması devam ederken, hani federatif sistemden evet, söz ederken, Türkiye'deki Kürt azınlık ve istikrarsızlığın sürdüğü Suriye, Irak gibi ülkeler açısından da bir takım sorunlar yaratabilir mi Türkiye'ye?
Tabii şimdi ikinci kuşku da bu aslında, yani birincisi başkanlık, ikinci kuşku da bu. Yani yeni anayasa değişikliklerinin altında yatan işte bir federatif yapıya gitmek. Bu federatif yapının Orta Doğu'daki bu sizin bahsettiğiniz gelişmelerle de çok yakından ilişkisi var. Yani Irak fiilen üçe bölünmüş durumda. Kuzeyde bir Kürt devleti var. Ortada bir Sünni, güneyde de bir Şii devlet var. Suriye'de Esad yönetimi gittiği takdirde Suriye bölünecek. Suriye'nin kuzeydoğusunda da bir Kürt bölgesi var. Herkes herkesin tedirginlik yaşadığı konu, acaba bu yeni anayasa çalışmaları, bu başkanlık sistemi ve federatif sistemi, eyalet sistemine geçiş, işte bu yeni çıkan ortaya yapıyı koruma altına, yani Türkiye'nin himayesi altına koyma çabası mı diye insanlar sormaya başladılar. Çünkü eğer öyle bir yapı hukuksal konum kazanırsa, yani bir Kürt devleti ortaya çıkarsa, etrafındaki bütün devletlerle kavgalı halinde olacak. Yani Irak'taki Şii devletle, Suriye'deki Sünni Araplarla, isterse İran'daki Şii devletle şey yapacak. Burada sanki Türkiye'nin himayesine verilecek ve şu andaki anayasa tartışmalarının arka planında yatanın bu unsur olduğu görüşü anayasayı yapanlar dışında herkeste hakim olan görüş. Çünkü eğer mevcut iktidar bu hukukun üstünlüğü konusunda gerçekten samimi olsaydı, özel yetkili mahkemeleri getirmezdi. Devlet güvenlik mahkemeleri yerine özel yetkili mahkemeler getirdi ve çok sınırsız yetkileri var ve adil yargılanma ilkesine tamamen ters bir yapıda. Yani bunlar için anayasa değişikliği yok. Hükümet çok açık bir şekilde Türkiye'de özgürlükçü demokrasinin temel ilkelerini yaymaya çalışırdı ama son 10 yıllık tecrübeye baktığımız zaman hükümetin bu konuda samimi olmadığı ve demokrasinin ilerlemesini çok ciddi bir şekilde kısıtladığı ve hatta gerilettiğini görüyoruz. Şimdi yeni anayasa ihtiyacı nereden doğuyor diyorsunuz? Çünkü bunu demokrasinin, özgürlükçü demokrasinin ilkeleriyle bağdaşmayan bir iktidar uygulaması var. O zaman ister istemez eyalet sistemi ve dış politikadaki bölgemizde, yakın bölgemizde gelinken gelişmelerle yakından ilgili mi diye çok büyük bir tedirginlik yaşıyor insanlar.
Son olarak Sayın Çapoğlu, biliyorsunuz bir Kürt açılımı vardı. Evet. Reformlar yapılacaktı. Yeni anayasa çalışmaları BDP'nin de çok eleştirilerine hedef oluyor. Sizce bu konuda bir ilerleme sağlanabilir mi yeni anayasayla, yeni yazılacak olan anayasayla?
Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP BDP'nin yaklaşımlarına daha mesafeli duruyor. Yani kırmızı çizgileri genellikle bu nokta üstünde yoğunlaşıyor. Zaten Başbakan da son günlerde ve iktidar partisi yöneticilerin söylediği, ya onlar karkarlarsa sorun değil, biz iki parti olarak, yani AKP ve BDP olarak yeni anayasayı yaparız şeklinde bir anlayışa, yani herkesin endişesi de bu yöndeydi. Yani CHP ve MHP'nin uzlaşma komisyonuna girmesindeki eleştirilerin temelinde bu yatıyordu. Yani siz AKP'nin yeni anayasa yapma adı altında arka plandaki niyetlerini meşrulaştırıyorsunuz. Yani yarın öbür gün eyalet sistemine geçiş, başkanlık sistemine geçiş olduğu takdirde masadan kalktığınız zaman AKP diyecek ki, ya bakın işte ne diyelim, anayasa 100 madde ama 2 maddesinde anlaşamadık. 98 maddede anlaştık. Bunlar masadan kalkıyorlar. Halbuki bu 2 madde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkelerini tamamen değiştiren ilkeler olacak. Bu konuda zannediyorum Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar var. Yani siyasi anlamda çok ciddi sıkıntılar var ve dış politika alanında da çok ciddi sıkıntılar var. Çünkü Suriye'deki gelişmeler Türkiye'yi çok yakından etkileyecek. Eğer Suriye bölünürse çok büyük bir ihtimalle Türkiye de bölünecek. Eğer Esad yönetimi kalırsa, Başbakan Erdoğan bütün sermayesini Suriye'nin bölünmesi üzerine koydu. Esad ayakta kaldığı takdirde bu Başbakan Erdoğan'ın güvenirliğini çok ciddi şekilde zedeleyecek. Önümüzdeki günler çok ciddi gelişmelere gebe. Bir de buna Avrupa Birliği'nde, hani Yunanistan'da 17 Haziran'da yapılacak seçimlerde kurtarma paketini reddedecek Syriza Partisi liderliğinde bir koalisyonun gelmesi, bunun İspanya'ya sirayet etmesi çok ciddi bir kaosa, ekonomik ve siyasi kaosa da neden olur. Hep birlikte gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gökhan Çapoğlu.
Ben teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.